İyi günler sayın seyirciler. Bir Hayata Dair programıyla daha Ankara'dan karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz var. Gazeteci, yazar ve eski Turizm Bakanımız Sayın Ahmet Tan Bey bizimle. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk.
Ben programımıza Ahmet Bey'in bir özgeçmişini sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Ahmet Bey İstanbul'da doğdu. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans derecesi aldı. Hürriyet gazetesinde başladığı gazetecilik mesleğini Londra'da Cumhuriyet Gazetesi adına sürdürdü. Sabah, Akşam ve Sözcü gazetelerinde haber müdürü ve köşe yazarlığı yaptı. Ankara ve Gazi Üniversitelerinde araştırmacı gazetecilik dersleri verdi. 1995 yılında siyasete girdi. 20, 21, 23. dönemlerde 3 kez İstanbul Milletvekili seçildi. 56. hükümette Turizm Bakanlığı yaptı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve AGİT heyetlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil etti. Devlet Opera Balesi için libretto ve koro metinleri yazdı. İnsan İnsan adlı bale eseri Uluslararası İstanbul Festivali'nde temsil edildi. Evli ve liseye giden bir kızı var. Ankara'da yaşıyor ve halen daha Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Çok dolu bir özgeçmişten sonra tekrar programımıza başlayabiliriz.
Teşekkür ederim.
Maşallah, herkese nasip olmaz bu kadar. Çok birçok alanda.
Benim marifetim değil, belki babamla annemin marifeti. Erken doğmamı sağlamış oldular. Erken doğunca da bir sürü şey sıkıştırabiliyorsunuz.
Yine de her erken doğan bu kadar sıkıştıramaz canım. Tevazu gösteriyorsunuz.
Bizim dönemlerimiz çok tabii bir sürü sosyal ve siyasal hadisenin geçtiği dönemler olduğu için ister istemez bulaşıyor insan her konuya.
Bu doğru.
Ben devlet bursuyla okuduğum halde devlet beni memur yapmadı mesela. O yüzden gazeteciye bulaşmış oldum. Gazeteciye düşmüş oldum.
Düşmüş oldum diye bir tabir ediyorsunuz.
Düşünce çıkamıyor gazeteci içinden. Evet. Hatta siyasete bulaşmak da öyle şey. Siyasete bulaştı mı insana üstünü başına sıvaşıyor.
Üç dönem baksanız az değil yani.
O yüzden kopamıyorsun. Yani özel hayatlar genel hayatın, genel toplumsal hayatın, siyasal hayatın bir parçası haline geliyor.
Doğru.
Şu dönemde de belki etkisini ilerideki çocuklarımız çekeceklerdir. İşte gönüllerince bir hayat kuramayınca, meslek hayatı kuramayınca işte yurt dışına sürükleneceklerdir. Yahut da işte kendi işlerini kurmaya çalışıp babalarından kalan evleri satacaklardır. İflas edeceklerdir vesaire vesaire. Yani toplumsal hayat, siyasal hayat kişilerin hayatını çok yakından etkiliyor.
Doğru.
O yüzden işte bir sürü işle meşgul olmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da sonradan bakınca dolu dolu yaşanmış bir hayat oluyor. Ama o doluluğun içinde ne kadar kimlere ne yarar sağlamış oldun, kimlerin hayır duasını aldın, bence cevabı verilmesi gereken soru o.
Güzel bir mesaj verdiniz tabii. Ama yine de tevazulu davranıyorsunuz. Dediğim gibi yani çünkü çok fazla şey sığdırmışsınız hayatınızın içerisine.
Hissiyatımı ifade etmeye çalıştım. Neyse yani hayatlar, inişler çıkışlar var hayatlarda. Tabii sizin programınızın formatına, adına uygun bir takdim yapacak olursak bir anda aklıma bir tekerleme gibi bir şiir geldi. Hayat mayat diyorlar. Benim gözüm hayatta. Hayatın eksiği var. Hayat eksik hayatta. Takınsam kanat manat. Kuşmuş olsam uçsam, dümdüz vatana inat, matana doğru koşsam diye bir şiir mesela bir anda geldi. Bu tabii biraz tekerleme, biraz çocuksu, biraz anlamsız gibi. Ama hayatın hepsini bence yansıtıyor. Hayatın ne olduğunu, hayat dünyaya gelirken zaten ağlayarak geldiğin, giderken de başkaları ağlıyorsa eğer çok.
Evet.
İşte o zaman güldürecek arkanda bırakanları bir hayat. Çok şey konuşulabilir tabii hayatla ilgili. O yüzden ben burada
susayım. Ben sizin hayatınızın
Ben susayım da siz sorun. Ben ona göre
estağfurullah. Ben ilk dönemlerinizden biraz başlamak istiyorum. İstanbul'da çocukluk döneminiz geçmiş galiba.
Evet.
O dönemde sizi gazetecilik mesleğine, siyasete demeyeceğim herhalde, siyaset planlanmış bir şey değildir diye düşünüyorum.
Gazetecilik hiç planlanmış bir şey değil.
Öyle mi? İşte onu merak ediyorum. Yani hangi sayık sizi buna itti? Nasıl
ben işte kız istemeye gittiğimizde gazeteci oğlum dedi, ya ne iş yapıyorsun? gazeteciliği iş gibi saymadılar. Yani şiir yazıyorum der gibi bir şey. Ve biraz da acıyarak baktılar, şüpheli baktılar. Yani sen mülkiye mezunusun, siyasal mezunusun. Niye doğru dürüst bir iş yapmıyorsun da gazetecilik yapıyorsun? Doğru dürüst iş işte avukatlık, hakimlik, kaymakamlık, valilik.
Onlara göre
onlar, ya o olması gerekiyor. Gazetecilik bir meslek yani 40 sene önce değildi. Ben de 1970'lerin başından bahsediyorum.
Evet.
Ama planlama sonucu planlanmış bir yönelme değildi benimki.
Evet.
O dönemin siyasi koşulları gazeteciliğe sürükledi. Benim kuşağımın bir sürü insanı gibi.
Ama Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sonuçta bitirdim. Ne düşünerek girdiniz? Evet, girerken amacınız neydi? Ne olmaktı?
Amacım babamın amacı. Tabii ben bütün benim anlayışıma göre, bu anlayış tabii genel olarak ne kadar yaygın bilmiyorum. Aileyi mutlu etmek bir öncelikti. Yani babamı sevindirmek, babam benimle iftihar etsin diye bir anlayış.
Evet.
Babasının çocuğu, yani anasının o kuzusu gibi. O yüzden şey yaptım. Yani babam, tabii okuma yazma bilmeyen bir annem vardı benim.
Evet.
Babam da askerde öğrenmiş okuma yazmayı.
O zaman çok güzel bir başarı grafiği çizmişsiniz değil mi?
Yani yok, babam erken doğduğu için 1909 doğumluydu. 1325 evet. Eski tarih. Evet. O zaman alfabe eski yazı bilirdi babam.
Tamam, evet.
O zaman normal. Şey yaptık, yapılıyor. Babamın hevesi, babam devlet memuru olsun. Devlet memuriyeti sağlam bir gelecek sağlıyor. İtibar sağlıyor onların dönemi için.
Doğru, o dönemde makbul olan bir
evet.
Şey değil mi?
Evet. Devlet memurunun hası da Siyasal Bilgiler Fakültesinden çıkıyordu. O hevesle babamı da mutlu etmek. Bir taraftan da kendimi mutlu etmek için siyasalı seçtim. Çünkü İstanbul'dan Ankara'ya gelmek biraz bağımsızlık. İşte 18 yaşını bitirmişsin.
Evet.
Ankara'da yurtlarda kalacaksın. İstediğin gibi dolaşacaksın, gezeceksin.
Özgür sinema,
özgür falan.
Evet. Yani İstanbul'u bırakıp Ankara'ya gelmek nasıl bir duyguydu bilmiyorum. Yani Ankara'dan İstanbul'a gitmek tamam da.
Ama o işin düzenin varsa İstanbul'dan evet. Ailenin yanından kopup Ankara'ya gelmek gençliğinin başında büyük özgürlük.
Evet, doğru.
O yüzden öyle bir anlayışla seçtim. Tabii babam da mutlu oldu. İşte benim oğlum okuyacak, devlet memuru olacak, işte müdür olacak, müfettiş olacak falan diye. Tabii mutlu olmadı babam çünkü olamadım.
Olamadınız. Nasıl niye? Oldu? Yani gazeteciliğe geçiş nasıl oldu?
Şimdi ben 12 Mart hükümeti kurulduğu zaman işte iki tane hükümet kuruldu. 12 Mart biliyorsunuz 1968 kuşağını çok mağdur eden
evet.
Bir şeydi.
Evet.
12 Mart 1970'te darbe oldu biliyorsunuz.
Evet, evet.
71'de. Biz 3. sınıftaydık o zaman. Hı hı. Ben 68 yılında üniversiteyi işte dereceyle kazanmışlar arasındaydım. Siyasala da girerken işte ilk 25'te yer alanlar devlet bursuna hak kazanıyorlardı.
Siz de?
Ben de o burstan yararlanmıştım. Bursu Maliye Bakanlığı veriyordu. Bitirince maliyede memur olmak şartıyla. Tabii hazır memur olmak, maliyede müfettiş olmak, oradan da işte atlamak, kaymakamlık falan çok
cazip
sağlam
mi?
Bir gelecek. Burs daha sonra çıktı. Çünkü bursu bir anda kazandığım belli olmuyor. Daha sonra işte bazıları istemiyorlar ama babam da para gönderiyordu. Bir taraftan da burs aldım. İşte çok iyi bir
öğrencilik dönemi olmuştur tahmin ediyorum.
Onu bitirdik.
Evet.
Ondan sonra da Naim Ketalı hükümeti kuruldu. Başvurdum ben işte 72 mezunu olunca. Her şey süt liman güzel gibi bekledik ama o sırada toplumda bir ters rüzgarlar esmeye başladı. Hapse atılmalar. Dekanımız bizim Mümtaz Soysal'dı.
Evet.
Onu bir gün geldiler işte jandarmalar koluna girdi götürdü attılar hapse.
Doğru. Evet.
Başka arkadaşlarımız bizim yurtta kalıyorduk. Yurdu bastılar polisler. Ondan sonra boşalttılar tekme tokat dövüldük.
Evet.
Daha sonra da başvurumuz kabul edilmedi. İstemediler, sen uzak kal. Ama bursu ödeyeceğim.
Tabii.
Hayır, ödeme, onu da istemiyoruz dediler.
Fakat vazgeçtiler öyle mi?
Bursu vazgeçmediler, biz vazgeçti diye sevindik.
Evet.
Askere gitmek istedim, askere de almıyorlar. Yurt dışına çıkmak istiyorsun, yurt dışına da bırakmıyorlar askerliği yapmadığın için.
Evet.
İşe giremiyorsun, devlet almıyor. Özel sektör askerliği yapmadığın için almıyor. Zaten şey var, güvenlik tahkikatı, savcılıktan, polisten temiz kağıdı götüremiyorsun. Ne yaptığını da bu arada bilemiyorsun. Yani
evet,
niye öyle yaptılar?
Suçunuz ne yani?
Ağız tadıyla böyle, evet. Hani ağız tadıyla nasıl yapılır bilmiyorum. Suç işlense, suç derken işte gösteri, ondan sonra işte şey çapulculuk yapmak. Öyle bir şey de doğru.
Sadece bir yere yakın gördüler belki.
Ya işte o yürüyüşlere falan katılmak ki, dolayısıyla. Evet, neyse yapamadık şeye, devlet memuru yapmayınca yapacak bir şey yok.
Gazeteciliğe ben böyle itilmiş mi oldunuz?
Fotoğraf çekiyordum çok güzel.
Evet.
Bir arkadaşımız dedi ki ya fotoğrafın altına güzel yazılar da yazarsan işte resim altında kullanırız. Bizim liseden arkadaşım o gazeteciydi.
Evet.
Ondan sonra işte peki yaptım. Bir iki tane şeyim, resim altı haberim yayınlanınca ben de bu demek ki kabiliyet var gibi kendi kendime heveslendim.
Kaleminizde demek İstanbul'da, ama evet kuvvetliymiş herhalde.
Bizim mülkiyenin işte yıl dönümünde 4 Aralık'ta bir yemekler verilir. İşte ablalar, kardeşler, abiler beraber oturulur. Yanıma bir abla oturmuştu. O 62-63 mezunuymuş 10 yıl evvelki. Kardeşim sen ne iş yapıyorsun? Dedim ben okulu bitirdim. İşte bir iş yapamıyorum doğrusu ama bir gazetelere günaydın vardı o zaman. Resim altı haberler yapıyorum. Dedim o zaman eğer bu işi seviyorsan ben dedi Hürriyet'te çalışıyordu. Hürriyet'te önemli bir görev. Halkla İlişkiler Müdüresi'ydi galiba. Olcay Göker. Kulağını çınlatalım.
Evet.
Onun için dedi şey yapalım ben mektup yazayım dedi. Ankara'ya.
Bayağı ablalık yapmış yani o zaman.
Ankara'nın dedi şeyi evet. Yani gazetecilik yapacaksan evet. Ankara'da yapılır bu.
Evet.
Çünkü siyasetin kazanı orada kaynıyor falan. Hı. İşte elimde o mektup geldim. Hürriyet'te başladım.
İlginç olmuş yani okulla hiç alakası olmayan aldığınız eğitimleri.
Büro şefi Oktay Ekşi'ydi. Ondan sonra Oktay Bey işte bir ay, bir buçuk ay beni denedikten sonra sana başka bir iş bulalım dedi. Sen gazeteciliğe çok uygun değilsin dedi.
İlginç olmuş. Onun
hayatta başarılar diledi bana.
Ha, çok ilginç sonra olmuş. Bayağı ilginç bir anda.
Evet. Ayrıldım oradan. Biraz evet. Tabii gözyaşı döktüm. Niye gözyaşı döküyorsun? Çünkü devlet memur yapmıyor seni.
Doğru.
Askere almıyorlar. Yurt dışına çıkamıyorsun.
Evet.
Özel sektörde iş bulamıyorsun. Ondan sonra evine dönemiyorsun. Evde baban seni okuttuk. Ne yaptın sen acaba? Hırsızlık, uğursuzluk mu yaptın ki işe giremiyorsun? Böyle bir ters
çaresiz
bir durum.
Çaresiz değişik bir durum, evet.
Özgen Acar, Allah sağlık, afiyet versin. O da Reuters'in muhabiriydi o zaman.
Evet.
Dedi ki ya sen çok yüksekten başladın birdenbire, Hürriyet çok fazla geldi.
Bu da doğru ama.
Rüzgarlı sokakta evet. Ankara yerel gazeteler çıkıyordu. Hı hı. Ulus Gazetesi'nin yerinde Barış diye bir gazete.
Evet.
Orada 3 ay çalıştıktan sonra yazdığım haberler dikkati çekmiş. Yalçın Küçük, Anka Ajansı'nda ekonomi bölümünün şefi, müdürüydü. Benim haberler onun dikkatini çekmiş. Altan Bey'e demiş, Altan Bey de şeyin yönetim kurulu başkanı, Anka Ajansı'nın.
Evet.
Demiş, şey yapalım, bu çocuğu çağıralım da konuşalım. Telefon ediyorlar fakat tabii ne santral var bizim o Barış Gazetesi'nde ne not tutan sekreter var. Almışlar notu yahut da ilgilenmemişler. Sonra birisinde telefonu ben kaldırdım. Kim kaldırırsa o bakıyor telefona. Bizde tabii her sabah komik tarafı şu. Bizim genç meslektaşlar bu hissiyatı iyi anlarlar. Her sabah işe giderken bugün beni birisi keşfedecek ve ben daha iyi bir gazeteye, daha iyi bir geleceğe adım atacağım.
Böyle bir şey mi vardı?
Öyle bir şey var. İşte bir hayırlı kısmetim olur diye.
Ama olmuş sizin sonuçta bir kısmet gelmiş size yani.
Hayır kısmet oldu mu olmadım bilmiyorum. Daha sonra şey yaptık, çağırdı Altan Bey, bizde başlar mısın dedi. Tabii abi dedim işte, maaşın sordu, maaş dedi biz artıramayız, aynı maaşla başlar. Neyse başladık. Daha sonra da...
Ama yolunuz da hep böyle önemli kişilerle kesişmiş.
Sonra gibi. İsmail Cem gazete çıkartacak. Evet. Ben maaşımı artır dedim Oktay Altan Bey'e. Ben senin maaşını artırmayayım dedi. İsmail Cem'in gazetesinde sana köşe yazdırayım. Peki o da olur dedim ben. Ona İsmail Cem'in Politika diye bir gazetesi, Allah rahmet eylesin. Bundan işte bir hafta evvel onun da ölüm yıl dönümüydü.
Doğru, evet.
Ama şurada onu anmak gerekir ki İsmail Cem 24 Ocak'ta vefat etti. Evet. 24 Ocak Urmucu'nun da ölüm yıl dönümü.
Evet.
Gaffar Okan'ın rahmetli emniyeti. Onu da.
Hepsini Allah rahmet
eylesin. Onları anmak, onların yıl dönümleriyle ilgili tabii onlar daha hazin bir şekilde öldükleri için İsmail Cem'le ilgili bir anma imkanı olmadı. Onu da rahmetli anarak bunu söyleyeyim. Politika diye iddialı bir gazete, Fikir Gazetesi başlatmıştı. Orada Ankara'dan Notlar diye.
Dış politika mı yazıyordunuz?
Evet, politika gazetesi.
Anlıyorum. Siz dış politika mı yazıyordunuz?
Yok yok, dış politika değil. Ben işte siyasi, Ankara'daki şey. İşte olup biten kulis, yani. Biraz evet. İşte gariplikler falan. İsmet Solak arkadaşımızla beraber yazıyorduk köşeyi.
Sonuçta kaç yaşında bir köşeniz oldu? Bu önemli bir şey. Kaç yaşında bir köşeniz oldu?
Bana bilmiyorum işte herhalde 27, 28.
Çok genç bir yaş. Yani bir köşe sonra, sahibi olmak için.
Sonra da askerlik geldi. Yok. Daha komik şeyler oldu. Yani çok şey sığıyor hayata. Bir sıkıcı gelebilir belki ama Ankara Ajansı önemli bir ajanstı. Çünkü devlet ajansı doğru düz haber vermiyor. İktidarın hoşuna gidecek şeyleri veriyor. İşte kuşlar uçuyor, kelebekler ütüyor. Yahut da tersi. Onun dışında haberler, keskin haberlere yer yok. Büyük iş yapıyordu. Büyük bir boşluğu dolduruyordu.
Evet.
Ankara Ajansı. O zaman işte Uğur Mumcu rahmetli Ankara Ajansı dedi. Örsan Öğmen rahmetli oldu. İşte Nuri Çolakoğlu.
Allah rahmet eylesin.
Çok arkadaşlarımız, meslek evet. büyükleri. Çalışıyordu. Çünkü devlette sakıncalı görmüş insanların orası
toplandığı bir yer.
Şimdi işte bazı gazeteler toplanılan yer gibi oluyor. Başka yerde ekmek bulamayınca, yazma evet. imkanı bulamayınca. Orada evet. O da öyle bir şey. Daha sonra işte askerlik, hayır şey o öldürüldü. Şehit oldu rahmetli. Adem Yavuz. Adem Yavuz da bizim gazetenin Kıbrıs'a gitmiş muhabiriydi. Orada Rumlar işte öldürdüler. Onun yerine genç olarak bir başka vesile oldu. Şeye Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'ta işte bir hafta 10 gün 15 gün yazılar yazdık, haberler. Sonra döndüm. Daha sonra
yani 74 dönemlerine mi denk geldi bu, değil mi? Tabii, o dönemde. Tabii. Orada bulundunuz.
Evet, evet.
Bu da yani önemli bir tecrübe.
74 evet. işte neredeyse 40. senesi. Kıbrıs'ın da zaten şeyin Barış Harekatı'nın.
Evet, doğru.
Ecevit Başbakanlığındaki Barış Harekatı'nın yıl dönümü. Daha sonra da şey oldu. Askerlik geldi. Kısa dönem askerlik.
Evet.
Kısa dönem askerlik tabii çok yığılma olmuştu o zaman. Biraz sıkıntılı bir dönemdi. Çünkü 75 yılı ve 76 yılında 4 ay dönemdi. Kıbrıs zamanı daha önce tabii askeri planlama dolayısıyla çok stoklar yapılmış. Bizim makarnalardan falan kurt çıkıyordu, böcek çıkıyordu falan. Onun için işte evet. bir ara boykot yapmaya kalktı arkadaşlarımız.
Askerlikte boykot yaptı. İlginç bunu ilk defa duyuyorum.
Tepkiyi çekti tabii.
Evet.
Komutan geldi, azarladı, kızdı. Jandarmaydık bu arada.
Herhalde bu kısa dönem askerliğin verdiği bir şey olabilir mi acaba?
Biraz bir rahatlık. Evet. Tabii yurt dışında treni kaçırmış çok işte 30 yaşına dayanmış. Evet. Ülkeye de bağlarını çok koparmamış ama gevşetmiş çok sayıda genç koşa koşa geldiler.
Evet.
Yararlanmak için. Çoğu işte kilolu, şişman, yaşlı başlı adamlar gibi duruyorlar. Evet. İşte böyle bir macerayla bitirdik askerliği. Evet. Tekrar döndüm Ankara Ajansı'na. Ondan sonra Uğur Mumcu de Ankara Ajansı değil, Cumhuriyet'e yazıyordu. Uğur Mumcu kadrosunu Cumhuriyet'e taşıyınca beni de işte tavsiye etmiş. Ben de Cumhuriyet'e
kadro taşındı
oraya. Çünkü Cumhuriyet'e
geçtiğinizde kaç yaşındaydınız?
İşte o zaman ne oldu? İşte 30, çok yaş.
Evet, bayağı genç.
30 buluyor insan. Ondan sonra çabuk geçiyor tabii hayat. Hele yaş ilerleyince daha da çabuk geçiyor. Şimdi ileri yaştaki bazı milletvekili arkadaşlarımızla, eski bakanlarla bir araya gelip sohbet ediyoruz. Bir arkadaşımızın yazıhanesinde cuma günleri, işte her ayın çarşamba günleri sohbet. Tabii 80'i geçmiş olanlar, 80'e girecek olanlara tavsiyelerde bulunuyorlar. Dört şey yapacaksınız diyorlar. Çünkü 80'i devirmek çok önemli bir şey.
Evet.
80'i devirmiş olanlar da tecrübeyi konuşturuyorlar. Diyorlar ki dört şey nedir onlar? Düşmeyeceksin, düşünmeyeceksin, küsmeyeceksin, üzülmeyeceksin. Düşmeyeceksin çünkü bu kalça kırığı ve şey çok önemli yaşlanınca. Tansiyon mansiyon başı dönüyor düşüyor. Bazı arkadaşlar, büyüklerimiz ondan çok çekiyorlar.
Doğru.
Düşmeyeceksin, düşünmeyeceksin, tasa yapmayacaksın her şeyi.
Düşünmeyeceksin değil mi? Doğru anladım.
Evet. Düşünmeyeceksin. Bir de küsmeyeceksin. Evet. Küsersen barışmak için vaktin yok önünde.
Doğru.
Onun için
güzel bir tavsiyedir ama. Evet.
Bir de üşümeyeceksin. Üşümek çok kötü, yaşlanınca insan çok üşüyor.
Evet.
Dolaşım azalıyor falan.
Aslında her yaşın kendine göre herhalde değil mi ihtiyaçlarını ifade ediyor bu durum.
İşte her yaş. Yaş bunlar tabii şey içinde, orta yaş içinde, gençler içinde. Mesela ben geçen ay gripten yattım. Bir hafta 10 gün baktım iyi olmuyorum.
Evet.
Bir arkadaşım dedi gel seni doktora götürelim. Gittik. Dediler ki sen film çektiler. Sen zatürre olmuşsun. Zatürre olmuşum meğerse. 10 gün hastanede yattım. İşte serumlar, maskeler
geçmiş
falan.
Geçmiş olsun. Evet.
Öyle yani.
Üşütmeyeceksin.
Demek ki. Üşümeyeceksin. Her yaş için. Hele kış ortasında.
Evet.
Küsmemek de lazım. Küsünce de barıştıran kimse de yoksa eğer küs kalıyorsun.
Doğru.
Hele hayatına hiç, kaderine hiç küsmeyeceksin.
Tabii ki. Kesinlikle.
Böyle bir şey işte.
Evet, doğru.
Sonra tekrar gazetecilikten devam edecek olursak.
Bir dakika araya girip bir soru soracağım.
Sorun bakayım.
Oktay Ekşi ile daha sonra aynı şeyde defalarca birçok ortamda beraber oldunuz.
Aynı
bu dönüp geriye dönüp.
Evet. Yok Oktay Bey, daha sonra Oktay Bey saygımız sonsuz.
Böyle tabii ki.
Benim bir kere eğer gazetecilik sevilen bir meslekse buna ömrünü vermiş insanlara sonuna kadar saygılı davranmak lazım.
Çok doğru.
Haklıydı Oktay Bey.
Evet.
Niye haklıydı? Çünkü o zaman devrim kanunları vardı. 212 sayılı kanuna göre 12 Mart'ta, 12 Mart'tan önce 27 Mayıs olmuştu biliyorsunuz.
Evet tabii ki.
Ve bütün darbeler, ihtilallerde de ilk ok altına giden gazeteciler oluyor. Hı hı. Suikastlarda da öyle. Demin kameraman arkadaşlara anlatıyordum. Yani milletvekili çok şükür öldürülmüyor. Gazeteci öldürülüyor. Niye? Milletvekilini çok tehlikeli görmüyorlar. Milletvekili hep konuşuyor. Şu anda benim yaptığım gibi belki. Konuşan insan fazla zarar vermiyor. Çünkü söz uçuyor gidiyor.
Evet.
Ama yazan insan yazı kalıcı olduğu için etkiliyor ve zarar veriyor herhalde. O yüzden öldürülen işte Urumcu'dan, Ahmet Anarkışlar'dan, Abdi İpek'si, hepsi yazı adamları. O yüzden işte meşhur Latince laf vardı. Verba volant, verba volant, Latince bir mazur görün. Scripte manent, söz uçucu, yazı kalıcıdır. Şimdi o yüzden yazı kalıcı diye belki yazı yazmak, gazetecilik önemli oluyor. Ondan sonra da Oktay Bey'le de tabii hayatımız çok, şöyle söyleyeyim ya, hatta Çetin Altan'ın çok güzel bir tanımlaması vardır. Baba Ali, Baba Ali basını temsil ediyor Türkiye'de.
Tabii ki.
Yüksek kapı demek.
Evet.
Baba Ali aslında aynı zamanda devletin işte İstanbul'daki...
Hükümet merkeziydi eskiden.
Hükümet merkezi,
tabii.
Vilayet konağının olduğu yer, sadrazamın oturduğu, başbakanın oturduğu yerde. Aynı zamanda da işte Baba Ali'de gazeteler. Bu bakımdan gazetecilik de siyasete bir içe girmiştir.
Doğru.
O yüzden de Oktay Bey'in, Çetin Altan'ın lafını tamamlayayım. Baba Ali bir büyük bir konak. Bunun içine adım attıktan sonra muhakkak ya koridorda ya yemek odasında ya işte mutfakta ya bahçede bir yerde karşı karşıya gelirsin. Oktay Bey'le de bu konağın biraz kenarında karşı karşıya geldik. İşte milletvekilliğinde.
Milletvekilliğinde.
Yani ben bitirirken o giriyor,
başladı,
başlıyordu.
Evet.
Oktay Bey 40. başyazarlıktı 40. yıl dönümüne beni çağırdı. Beni de çağırdı. 40 arkadaşımla, meslektaşımla yemek yiyeceğiz dedi. 40. yıla böylece dostluğumuz sürdü. 50. yılda da aynı şekilde çağırdı. İlk 50'ye giren eşsiz yemekler verdi. Çok güzel bir gelenek o da.
Güzelmiş evet.
Evet. Oktay Bey'le 50. yılında da beraber olduk.
Evet.
Arada da şimdi görüşüyoruz Ankara'da milletvekili olarak.
Evet. Geçmişten bir anınız var ortak meslek yıllarına dair.
O konuda bir yazı da yazdım geçenlerde. Bu meslek küslük götürmüyor.
Hı hı.
Ama tabii şimdi tamamen meslek farklılaştı. Gazetecilik şimdi yedekte gazetecilik diye bir laf İngilizcesi. Embedded gazetecilik. yahut da daha Türkçeleştirirse kucakta gazetecilik, yani ninni ninni söyleyerek o tür bir gazetecilik yapınca evet, istikbalini garanti altına alıyor ama gazetecilik olmaktan olmuyor, çıkıyor.
Suya sabuna dokunmayan bir yapı
evet,
mı diyoruz?
Evet. O bakımdan o gazetecilerle yolların kesişmesi de çok iyi bir şey değil ama bazıları nedamet getiriyorlar. Pişmanlık getiriyorlar. O pişman olanlarla dostluğu sürdürmek herhalde gene insaniyet adına iyi bir şey.
Peki tekrar dönelim o zaman. Evet. Şimdi ben size...
İlla hayatı öğreneceksin.
Öğreneceğim evet tamamını. Evet. Arada böldüm çünkü. Orta işi sordum. Yok evet.
Zaten evet, hayat hep bölük pörçük evet, yaşanıyor.
Evet.
Değil mi?
Doğru.
Şey yine, oldu işte. Evet. Cumhuriyete girdik, devam ediyoruz.
Evet.
Ondan sonra Cumhuriyet'ten 79 yılında...
O zaman şeyi sorayım isterseniz. Siyasete atılma olayı nasıl oldu?
Yani daha gelmedi.
Daha var mı gelmedi? Konusu, onu sormuyorum.
Cumhuriyet adına, yeryüzündeki cumhuriyetin çok değil, hiç temsilcisi yoktu. Muhabiri yoktu. Yurt dışında muhabir bulundurmak çok pahalı bir şey.
Evet.
Halen de en büyük gazetelerin bile işte Washington'da var, Londra'da var belki, işte birkaç başkentte var. Ama mesela şimdi tabii savaş var, farklı bir durum var ama mesela büyük gazetelerin hiçbirisinin Tahran'da bir muhabiri yok. Bunlar komşularımız.
Evet tabii.
Tiflis'te yok. Ki iyi durumdayız şeyle,
Gürcistan'la.
Şam'da da yoktu. Şam'da şu anda savaş dolayısıyla var. Yani Allah saklasın, Şam'da bizim büyükelçiliği bassalar, biz haberi Amerikan ajanslarından ya da İngiliz ajansı Reuters'ten alacaktık, alıyorduk, alıyoruz.
Evet.
Hep yabancı ajanslara bağlıyız. Haberleşme anlamında. Nasıl tüketim malları bütün AVM'lerde hep yabancı işte marka.
Evet.
Haberler de yabancı marka haber. Bizdeki olup biteni yabancı ajanslardan öğrenmek. O dönemde başka bir vesileyle yurt dışında işte 4,5 yıl Cumhuriyet'i temsil ettim. Orada medya konusunda
Londra.
Üniversiteye, evet Londra'da,
Londra'da.
Evet. Ondan sonra Cumhuriyet'e yazılar yazdım. İşte Avrupa muhabiri gibi de çalıştırdılar.
Çok büyük bir tecrübe 4,5 yıl.
Efendim?
4,5 yıl çok büyük bir tecrübe.
Büyük sayılır. İşte evet. 15 yılda, 16 yılda siyaset yaptım. O da büyük sayılır. Ama evet, sonunda bu tecrübeler lafazanlık yapmak, konuşmak dışında bir şeye dönüştürülemiyor. Belki işte yazıya, kitaba dönüştürülüyor.
Estağfurullah, ben de onu söyleyecektim. Mutlaka sizin
kitabı da evet, okuyan fazla insan yok. İşte en çok satan kitap 3000-5000 satıyor.
Bu Türkiye'nin acı ama bir gerçeği yine... maalesef.
Efendim? Evet.
Bu Türkiye'nin çok acı bir gerçeği, evet, okuma oranlarının düşük olması.
İşte
çok
ama
doğru bir kitap.
Daha şanslı, daha işlek kalemi olan bazı meslektaşlarımız çok satabiliyorlar yazdıkları kitaplarla. O da bu mesleğin tıpkı şeydeki gibi, futbolculuk gibi. Yani star olmayı gerektiriyor. Star da arkasında işte bir birikimle birlikte birilerinin sahip çıkmasıyla mümkün.
O evet ama yine de Türkiye'deki kitap okuma oranlarının düşüklüğü de yine de yani
daha
diye
da olacak herhalde çünkü önünüzdeki işte iPad, hı-hı, cep telefonu.
Hı-hı. Doğru. Aslında onun yerine hiçbir şey almaması gerekiyor ama.
Bilgisayar
evet,
hepsinin yerine geçti.
Evet.
Okuyan değil bakan nesiller üretiyor bu sosyal medya yahut da dijital teknoloji.
Halbuki kitap okumanın kazandırdığı evet, şeylerin yerine kolay kolay hiçbir şey veremez.
Valla işte değil, o söz kalıcıysa evet, ya sözde kitaptan okunarak benimseyebiliyor. İşte içselleştirebiliyor insan.
Konuşma üslubunuz evet, değil mi? Akıcılık bunların hepsi dili iyi kullanabilmeniz hepsi kitap okumayla alakalı. Ufkunuz genişliyor
tabii,
zaten
yani,
başlı başına çok.
Onun da etkisi var işte başka etkiler de var tabii.
Çok fazla
sosyal
etkisi
çevre,
var sosyal
çevre.
Tabii, tabii.
İşte sonra döndüm Türkiye'ye. Tabii 12 Eylül oldu. 12 Eylül'den sonra Özal işte seçimlere girerken ben de Türkiye'de yeniden gazeteciliğe başladım. Dönünce bir süre siyasi muhabirlik, sonra haber müdürü oldum Cumhuriyet Ankara'nın. Daha sonra Ankara temsilcisi oldum. Bu arada belki şunu söylemek lazım. Ben çalışım gazetelerinin hepsinden atılmak suretiyle ayrıldım. Cumhuriyet'ten de ilk etapta
evet,
öyle bir, bir şeyle olmuştu. Partiden de atıldım. Yani DSP'nin genel sekreterini yaptım, bakanlığını yaptım. Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nu belediye başkan adayıyken desteklemek suçuyla ihraç edildim. Şeyden de işte dediğim gibi Hürriyet'ten de öyle işte daha sonra yani bütün Sabah gazetesinden.
İlginç bir şey mi söyledin?
Evet yani çünkü bu meslekte gazeteci olmak değil gazeteci kalmak tabii daha önemli.
Evet.
Ya bu meslek siyasete, toplumsal hayata çok birebir bağlı. Eğer dediğim gibi kuşlar, kelebekler, işte böceklerle ilgili havadan sudan yaparsanız başınıza bir iş gelmeden götürüyorsunuz. Yoksa başınıza gelen en şükredeceğiniz iş işten atılmak oluyor.
Evet.
Öyle bir şey. Sonra da devam etti gittik. Şeyden çalıştığım gazete onun adını vermeyeyim. Beni atacaklarını anlayınca Ecevit'in daha önce 91 seçimlerinde Ecevit'le çok yakınlığımız var. Onu da şöyle söylemekte yarar var. Hayat nedir? İşte hayat yahut da sizin programın adıyla hayata dair söylenecek en önemli şey şu bence. Tutarlık. Hayatı tutarlı yaşamak lazım. Güneş bile eğer doğrultunu değiştirmezsen ertesi gün ayaklarının altından yükselip tekrar her tarafı aydınlatıyor sonra batıyor. Tekrar ertesi gün önümüzden çıkıyor. Bu eskilerin bir lafıdır. Babam da bunu tekrarlardı. Necmettin Cevheri kulakları çınlasın. Onun da çok ağzından duydum onun. Tutarlılık. Şimdi burada tutarlılığı ben kendi hayatıma uygulayacak olursam kendiliğinden oluştu bu tutarlılık. İsteyerek değil. 1968 yılında Münike'ye geldim okumaya, siyasala. Babam bacağını kırarım dedi. Eğer o zaman yeni başlamıştı sosyal olaylar.
Karışmamanız
açısından. Evet.
Tembihledi
herhalde
değil mi?
İşte en kritik dönem.
Evet.
Bu arada ben şeyi atladım. Ben iki kere üniversite sınavına girdim. Bir tanesinde yüksek puan aldım. Tıp fakültesine yazıldım. İstanbul Cerrahpaşa açılmıştı o zaman.
Ha, i̇lk girişiniz mi
bu? İlk girişim o. O da şunun sebepte. Evet. Aklımdan geçmiyordu tıbbiye. Komik bir şey olduğu için anlatayım.
İlginç ama yani.
Evet. Hukuk fakültesine yazılacağım. Hukuk fakültesinde Deniz Gezmişler okuyorlar işte.
Evet.
Deniz Gezmiş falan da o zaman tabii çok bilinen birisi değil ama değil dar mi? Bir çevre biliyordu.
Evet.
Olaylar da başlayacak bir şey. Sonra dediler ki ya bu kadar puan yazık. Çünkü hukuk fakültesi çok düşük puanlı alıyordu.
Evet tabii tıp fakültesini tutturmuşsunuz. Yani herkes acımıştır. Evet.
Git dediler tıbba Cerrahpaşa yeni açılmış oraya toplam puanlı alıyorlar. Şimdi matematikle Türkçe'nin ortalaması alınıyordu eskiden.
Evet.
Şimdi o değişti galiba. Fen işte edebiyat. Neyse. Gittim baktım ki önümde 6 yıl var. Daha sonra işte uzmanlık 10 sene 15 sene bitmez hukuk fakültesi. Bıraktım ben. Tıbbı bıraktım evet. Ve Türk tıbbına en büyük hizmeti galiba. Doktor olmayarak yaptım.
Estağfurullah.
Ondan sonra işte hukuk. Daha sonra da hukuktan siyasala atladım. İstanbul hukuktan.
Direkt siyasala girmediniz. Hukuktan siyasala.
Evet hukuktan evet. Siyasala. Ama ikinci defa tekrar sınava girdim.
Evet.
Şimdi Türkiye'de birebir siyaset, ben siyasetçi olacağım diye yola çıkamıyorsunuz. O dönemlerde siyasete sürükleniyorsunuz. Gazetem baktım ki belki kulağını şınlatmak gerekir. Gazeteye girerken dediler ki Ankara'daki tek yazarımız sen olacaksın. İşte esprili yazıyorsun. İçine haber de koyuyorsun. Çünkü Cumhuriyet tecrüben var. Cebinden o zaman o gazetenin işte yöneticisi bir sigara içiyordu. Koydu. Bu kadar dedi sen anonslayacağız. Birinci sayfadan. Tabii birinci sayfadan yazı yazmak çok önemli bizim meslekte.
Evet.
Ondan sonra peki dedik başlayacağım. Tabii basınla ilgili belki bir şey mekanizmayı anlatmakta yarar var. Gazetenin yeri, köşe yazan yeri sabittir. Açtı mı her gün bir alışkanlık sigara tiryakiliği gibi. Tiryakilik nasıl el alışkanlığı, dudak alışkanlığı. Okur olmak da köşe yazarının okuru da göz alışkanlığı açacak. Üçüncü sayfada doğru. Seni görecek. Beşte seni
doğru.
Görecek.
Evet.
Şimdi benim de göbek sayfadaydı. Göbek sayfadaydı. Açtı mı renkli sayfadaydı.
Evet.
Ona baktım benim hiç şey yok.
Kaldırmışlar mı orada?
Benim kaldırmışlar. Herhalde dedim koymadılar yazıyı. Ondan sonra karıştırdım. Baktım arkalarda bir yerde. Ve ben her gün gezdiriyorlardı beni.
Balans ayarı mı oluyor bu?
Evet. Şimdi ben işte gazetenin en aranan yazarlarından birisi oldum.
Evet.
Çünkü maşallah. Kendim bile arıyordum ben nerede olduğumu. Bunun benzerini Bekir Coşkun.
Aranan derken sürekli yer değiştirdiğiniz için.
Yer değiştiriyor. Evet, orada gazeteyi yerini değiştiriyor. Evet, tabii evet. O zaman güme gidiyor yazdıkları.
Evet.
Sonra baktım ki beni gönderecekler. O arada Ecevit işte milletvekili teklif etti. Peki dedim ben.
Ecevit'le, Sayın Rahmetli Ecevit'le tanışıyordum dediniz zaten.
Ha işte onu söyleyeceğim. Tabii evet, çok evet. Parantezli konuşunca hayata dair olunca.
Böyle hayat, zengin bir hayat olunca aslında o yüzden açılıyoruz çeşitli yerlere.
Alıyor insan hayatı yaşarken. 68 yılında geldiğimde Ortanın Solu Derneği vardı. Uluş Gürkan kurmuştu.
Evet.
Ülkiye'de. O mezun oluyordu. İlber Ortaylı falan onlar. Onların yerine biz geliyorduk işte. Ben Ortanın Solu Derneği'ne gittim, iyi oldum. Biraz da babamı memnun etmek için. Çünkü babam, dedem İsmet Paşa'nın yanında askerlik yapmış. Topçu.
Evet.
İsmet Paşa hayranı bir aile. İsmet Paşa'nın da genel sekreteri Bülent Ecevit.
Evet.
Ben de gittim, derneğe üye oldum. Dernekte sekreter gibi çalışıyorum. Ecevit öldüğünde de ben Ecevit'in genel sekreteriydim. Ecevit'in partisinin genel sekreteriydim.
Evet, hatırlıyorum.
Aradan 40 sene geçti.
Ha, çok
38
iyi.
Sene.
Evet.
Demin o doğru tutarlılığı dediğim, belki o tutarlılık, doğru tutarlılığı getirdi beni siyasete. İşte ne bileyim milletvekili oldum. Dış komisyonlarda delegasyon başkanlığı yaptım.
Ama bu, pardon çok özür dilerim. Evet. Verdiğiniz mesaj önemli bir mesaj. Tutarlılık dediniz ya. Bu gerçekten işte, aslında seyircilerimize de umarım bir şey olsun.
Olsun. Bir evet, seyirci gerçekten. Anlar zaten.
Evet.
Gene başka bir şey. Evet. Belki gene babamdan duyduğum laf. Dinleyen anlayanda, dinleyen konuşandan arif ola diye. Dinleyen her zaman daha ariftir. Okur da yazandan ariftir bana göre. Ben evvelsin yazıda bir yanlışlık yaptım. Yığınla geldi. Tabii uçara kaçara yazıyorsunuz. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni.
Evet.
Bunu ben Yunus Emre diye kalmış. Halbuki Nesim'in inmiş bu. Yazıyorlar. O yüzden protesto yedim. Şimdi yarın
yazım. Hani
evet, evet, düzelteceğim onu.
Evet.
Şimdi o yüzden dinleyenler, okurlar, daha konuşandan aynı. Seçmen de daha akıllı hareket edebiliyor. Şimdi benim de belki işte doğrultu tutarlılığım Ecevit'in dikkatini çekmiş. O milletvekili, o işte aday yaptı beni.
Evet.
Seçildim 95'te. Geldik meclise.
Şimdi, ben hemen bu döneminize de girmek istiyorum izninizle. Özel hayatınıza. Kızınız doğuyor galiba değil mi?
Kız bu arada doğdu işte.
96'da mı doğdu?
96'da
doğdu. O da hayatınızın Allah çok önemli bir parçası çünkü. Şimdi tamam yani işte siyaset, milletvekili. Gazetecilik gidiyor ama sizin ben biliyorum hayatınızın tabii. Çok önemli bir parçası sizin için çok önemli.
Yani milletvekili olmak, bakan olmak hiç önemli değil. Yani güzeli baba olmak belki.
Evet.
İşte ondan daha az güzeli bazen koca olmak. Çünkü koca olmaktan memnun olmayanlar çok fazla bu ülkede. O yüzden boşanmalar da muazzam patlama
doğru,
var.
Doğru.
Hadi boşanmakla yetmiyor karılarını. Eski karılarını öldürmekte bir salgın haline geldi.
Doğru.
Aslında toplumsal bir yara bu. Geçen sene 237 eş öldürüldü. Bu korkunç bir şey. Halbuki Aile Bakanlığımız var. Şu anda 200'e yakın üniversitemiz var. Her ilde 7-8 üniversite var. Bu üniversitelerde sosyoloji bölümlerinde bu eşler niye öldürülüyor diye bir soru soran, bu konuda bir araştırma falan yapan yok.
O zaman yeri gelmişken hemen onu da hatırlatalım. Çünkü çok önemli bir noktaya temas ettik.
Evet.
Senin toplumun gerçekten önemli bir kanayan bir yarası. Koruma tedbirleri belki gereği gibi alınmıyor. Yani
koruma tedbirleri değil. O duruma niye düşüyor?
O duruma, asıl
korunası korursunuz ki yani.
Ama,
kafaya koymuşsa adam şeyle dozerle gelir evini yıkar bulur mutfakta gene öldürür yani.
Öncelik sizin söylediğinizde ama yine
ya
de
başbakan bile korunamıyor. Evet. Başbakan gibi ancak korununca korunabilirsin.
Ama şunun örneklerine de çok rastlanmıyor mu? Yani kadın başvuruyor. Öldürecek beni diyor. Koruma evet. istiyor. Bakıyorsunuz ertesi gün öldürülüyor. Haberi çıkıyor. Ondan sonra aslında koruma istemişti deniliyor. Tabii ki tek başına bunlar yetmez. Aslında sizin söylediğiniz çok daha doğru. O aşamaya getirmemek.
Yani koruma evi falan yok. Yani bir kere husumet oluşmuşsa husumetin oluşmasına sebep olan faktörü kaldırmak lazım.
Evet.
Milletvekilliğimin geçen dönem işte iki yıl öncesine kadar milletvekiliydim ben. Son genel araştırma konusu hazırladım bir tane. Evet. Danışmanımla birlikte üniversitede arkadaşlarımız var. Buradaki bu cinayetlerin arkasında yatan nedenlerden başlıcası yargının yavaş işlemesi bir. Boşanma davası yıllarca sürebiliyor. Evet. Bu arada tabii çatışma sürüyor eşlerle. Özellikle çocuklu ailelerde çocuk üzerinden kadın kocasına çocuğu göstermemeye başlıyor. Yahut da aleyhine dolduruyor mazursa tabir. Senin baban şöyleydi işte içki içerdi eve bakmazdı işte şöyle yılandı şöyle bilmem ne işte kerkenezdi şöyle kipiydi. Öyle ondan sonra boşanma diyelim ki oldu.
Evet.
Boşanma olunca felaket başlıyor. Çünkü karısı çalışmıyorsa eğer onun nafakasını yüksek tutuyor halklı olarak.
Evet.
Çocukları da işte anneye veriyor. Adam yuvası dağılıyor. Bir ev tutmak zorunda kendisine yaşamak için. Bir odalı bir ev olsa bir ev tutacak.
Evet.
Bu arada kendi anne babası da oluyor. 30-35 yaşında anneler babalar ölmüş olmuyor. Evet. Adam yani boşanmış koca kendi anne babasına bakmak zorunda. Kendi oturduğu eve bakmak, kirasını, kendi maaşını.
Evet.
Bir de karısı ve çocuklarına. Hafta sonunda çocuğu almaya gidecek, çocuğu göstermiyor. Hı hı. Yahut da işte kötü muamele ediyor falan. Adam taksitleri var. Daha önce evini almış mesela onun taksidi var. Artık hayatımız ipotek altında biliyorsunuz. İşte bir TOKİ'ye girmişse 15 sene. 25'te girmişse 40'ı bitirdikten sonra ancak. Bu arada bir de yuvası dağılmışsa işte kayınpeder, kayınvalide ona baldız görünce evlilik paket servis.
Gerçekten.
Paket, evet, o paketin içine istediğin şeyi çıkarıp istediğini alamıyorsun. O bakımdan yani korumamak değil. Koruma evleri falan da yanlış bence. Hı. Başka bir şekilde eğilmek lazım ve bu siyasetin maalesef gündemine girmedi.
Şimdi çok uzun bir dönemden bahsediyorsunuz mecliste. Gerek gazetecilik mesleğiyle, evet, gerekse siyasetle birlikte. Çok fazla siyasetçiyle, dönemlerin önemli aktörleriyle, figürleriyle beraber çalıştınız. Değil,
evet,
mi?
Tabii.
Birçok kişi zaten rahmetli Ecevit'le yakındınız. Onun dışında ama...
Yani Allah sağlık selamet versin. Demirel'in elinde büyümüş sayılırız gazeteci olarak. Sonra işte onun hazırladığı işte Bakanlar Kurulu onayladığı listede bakan oldum. Beraber çok seyahatler yaptık. Demirel çok şey, çok hayat adamıdır.
Yani Özal'la.
Özal'la zaten. Özal hem başbakanken hem Özal tabii çok muzip insan da Allah rahmet eylesin. Tabii cumhurbaşkanları da başbakanlar da sivri kalemden hoşlanmıyorlar. Kalem yuvarlak olsun, yuvarlak yazsın, evet, istiyorlar. Evet. Ben de tutamıyordum. Temsilciler bu arada yuvarlak yazmak zorunda. Çünkü her tarafa nüfuz etmek, her taraftan haber almak zorunda. Bir de temsilcilik bir arada, bu arada gazetenin büyükelçiliği gibi. Doğru. Ankara'daki temsilciliği gibi.
Doğru.
Yani herkese tavır alırsan haber kuruyor, kuruyabiliyor. Zaten onu yapan yazarlar oluyor,
evet,
gazetede bol miktarda.
Tabii.
Şimdi ben de daha usulet ve suhuletle yumuşak yazmaya çalışıyorum ama kalem gidiyordu gene. Tabii cumhurbaşkanlarına, başbakanlara gazetelerin taşra baskıları gider. Erken baskıları.
Evet.
Gece 12 olur, gazete ona gider. Ben gazete tabii 12 1 gidip yatıyoruz. Gece çalıyor telefon. Cumhurbaşkanı arıyor diye açıyoruz. Ahmet Bey, buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.
Özal'dan mı bahsediyorsun? Gene, evet, Özal'dan, evet.
Gene abilerine uymuşsun. Abi dediği gazetenin öteki yazarları.
Evet.
Gene abilerine uymuşsun, işte sivri yazmışsın falan diye. Ama gene de küsme cezası vermezdi, evet, rahmetli. Çok espriliydi.
Tahammüllüydü galiba.
Tahammüllü, uçağını almama cezası da vermezdi.
Bir, evet, süremizin aslında sonuna geldik ama bir sorum daha olacak benim. Biraz farklı bir soru ama siyasetçisiniz. Evet. O açıdan sormak istiyorum. Böyle sol partiler denilince genelde Türkiye'de yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Yani sol parti denince halkta maalesef, bir kısım halkta diyorum.
Evet.
Sanki böyle din karşıtı, dinle bağdaşmayan bir yapı akla geliyor ki bunu kesinlikle katılmıyorum. Ben tanıdığım birçok kişi var Zedai'nin, evet, üzere böyle olmadığının, yani çok saygılı insanlar. Kişilerin kendi inançları zaten kendine aittir. Yani bunu hiçbir, evet, şekilde bir insan ateist de olabilir. Bu dinde de zaten bu şekilde. Dinde baskı ve zorlama yoktur diyor Allah Kur'an'da. Evet. Şeytanın Allah'ın sınırı. Dolayısıyla zaten böyle olması gerekiyor kişisel inançlar. Ama bir parti açısından bakıldığında da,
evet,
ben böyle bir şey görmememe rağmen maalesef böyle bir algı var. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz ya da nasıl kırılır bu algı?
Valla bu algı yaratılmış bir algı. Bunu sağ partiler, çünkü en kolay propaganda, en etkili propaganda inanç üzerinden yapılan propaganda oluyor. Ve öbür taraf için bir taraf dinsiz derse, öbür taraf ben dindarım diye yırtınsa, din çünkü kalpte bir şey. Yani beş vakit namaz kılıyorsun ama abdestli olup olmadığını nereden bilecek? Oruç çaktırmadan sabaha karşı sahurda mı yedin yoksa kahvaltı yapıp mı çıktın, onu da bilinmez. O yüzden din istismarının yarattığı bir şey bu. Yani bu işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapıştırılmış bir şey. Evet. Çok şey bu, edepsizce bir bir propagandanın. Bu tabii çamur at izi kalsın diye bu izi bırakıldı. Çünkü karşısındaki bütün sağ partiler bu açığı gördüler. Vatandaşın bu zaafını gördüler. Yüklenip duruyorlar. Halbuki gerçek dindar dini ağzına almadan din inancını yaşayan insandır. Yani bu kadar açıkken hep din lafı ediliyor. Yani Türkiye'de Diyanet'le ticaretin siyasete karışmasından daha kötü bir şey yok.
Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu rahmetli Atatürk'te mesela baktığımızda ona dahi bu konuda laf, dil uzatılabildiğini görüyoruz. Halbuki mesela bakıyoruz, çok dindar bir insan çıkıyor karşımıza. Yaptığı şeylerle, icraatlara baktığımızda birçok mesela Türkçe Kur'an'ı ilk defa çevirten, değil mi?
İmam Hatipleri CHP açıyor.
CHP açıyor, çok doğru, evet.
Allah adını anarak siyaset yapmak Allah'a bence saygısızlık yani en hafif itibariyle.
Ama sonuç olarak şunu çok rahat söyleyebiliriz. Bu çok yanlış bir algı. Yani bu şekilde bütün milletvekillerimiz kaptayacak şekilde bir genelleme yapılması son derece yanlış. Evet. Halkın değerleriyle barışık olduklarını düşünüyorum. Bunu tanıdığım kişilerde de şansınız dahil olmak üzere görüyorum.
Valla yani siyaset toplum için yapılıyor. Öteki dünya için siyaset zaten işte dedim inanç bağlamında insanların kendi sorumluluğu, kendi ahlakı yanlış bir şey yapıyor. Kanun korkusundan değil de vicdan korkusuyla, vicdan baskısıyla doğru şeyler yapmak lazım. O yüzden bence bu yanlıştan vazgeçmesi gerekiyor insanların. Yani bu şey Türkiye'deki politikanın çirkin yüzü sonunda ortaya çıkmış bir şey. Allah'ın adını anarak siyaset yapmak yanlış. Adın arkasına, Allah'ın arkasına gizlenerek bundan da yavaş yavaş vazgeçilecek herhalde.
İnşallah. Ben tekrar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizin hayatınızı tekrar dönmek istiyorum. Siyaset hayatınızı noktaladınız ve şu anda evet. Cumhuriyet Gazetesi'ndesiniz.
Evet.
Yazarla zaten ara vermemiştiniz.
Evet, okay, tabii. Değil mi? Ama yazmak değil, okumak çok önemli.
Evet.
Ne olsun yazarsınız. Kayınvalideye mektup da yazarsınız yazarak ama bak, şey olması lazım. Yazdığınızın etkisini görmeniz ve yazarak etrafa ne bileyim bazı kafalara
düşündürtmek
gerekiyor. Evet. O bakımdan yazmaktan memnunum ben yani.
Kesinlikle. Evet. Peki efendim son olarak toplumumuzda sizinle konuşmanın başında da bahsetmiştik bu konudan. Seyircilerimiz bilmiyorlar. Gergin bir atmosfer olduğunu görüyoruz. Siyasete yansıyan gergin atmosferin, siyasette var olan gergin atmosferin ne yazık ki toplumun çeşitli katmanlarına da yansıdığını, hatta bunu sosyal medyaya da yansıdığını, birçok alanda halkımızı kamplaştırdığını ve çirkin, gergin bir üslubun hakim olduğunu görüyoruz.
Evet.
Bununla ilgili birkaç şöyle kısa olmak kaydıyla mesajınızı alabilir miyiz topluma?
Valla yani bir toplum bir kere diyalog kapısının açık olması lazım. Hiç kimse kimseye şüpheyle bakma hakkına sahip değil. Mesela sizin televizyonunuzla ilgili de güzel kızlarınız var, işte program sunanlar sizin gibi. Efendim onlar işte genel çizgi dışında alternatif bir yaklaşımları var falan. Ben işte nasıl hiç tereddüt etmeden
tabii,
programınızı tabii. kabul ettim geldiysem. Tabii. Herkes birbirine gönlünün kapısını açık tutması
çok doğru.
lazım. Kapatarak işte bu şuna kuşkuyla bak, buna kuşkuyla bak.
O
öyle bir yaklaşımdan uzak durmak gerekiyor. Yani cephelere bölmek lazım. Ötekileştirmek diye işte son zamanların çok
popüler
bir kavramı var. Kimsenin kimseyi ötekileştirmeye hepimiz bu ülkeye hepimizin TC kimlik numarası varsa en azından birbirimize eşit olarak görmemiz gerekiyor. Bu eşitliği bozacak anlayış çok haksız bir manzara. Burada tabii görevdekilere de çok iş düşüyor. Ses tonu çok önemli.
Doğru.
Yani ben mesela işte mecliste kürsüye kaç kere çıktıysam yumruğumu vurarak konuşamadım. Yani içimde yumruk vurmak değil, tekmelemek kürsüyü geldiği halde. Bu biraz vitesi küçültmeye gerekiyor. İnsan, bir laf vardır eskiden. Üslubu beyan aynıyla insandır. Üslubu neyse odur. Tabii. Şimdi yüksek ses, bağırtı, çağırtı, gürültü, hele yukarılardaysan eğer, dalga dalga başkasına yayılıyor. Belki son bir benzetmeyle, orkestra şefleri biliyorsunuz, orkestraya bir ses verir böyle, la, do diye. Şimdi eğer yukarıdan, yüksek sesten, yüksek perdeden bir ses yansıtırsan topla, gelip karısını da öldürür, işte dolmuş şoförü taksiciyle bıçağını çeker, öbürü levyeyi alır. Böyle bir ortamdan hızla kurtarmamız gerekiyor. Böyle bir ortama doğru sürüklenmeyi engelleyecek her türlü çabanın arkasında olmak lazım. Siz de o çabayı inşallah sürdürüyorsunuz.
İnşallah. Yani, evet. Yani ortak paydalarda mutlaka buluşulabileceğine evet, inanıyoruz. Evet, evet, herkese evet. Bir ortak payda bulunabilir. Kimisiyle tabii. Daha fazla olur bu, kimisiyle daha az olur ama tabii. Mutlaka ortak evet. Noktalarda.
İşte ortak payda arayanlardan birisi Mümtaz Sörsal hocamız, benim de hocam oldu.
Programımızda da konuk oldu bizim de.
Aynı gazetede yazıyoruz. Evet. Mümtaz Hoca işte ortak payda peşinde olanlardan, Yekta Güngör Özden, benim vekaletim de ondadır. Avukat olarak o Barış Gazetesi'nde çalışırken o da avukattı. Devletle, devlet benden şeyi, bursu geri isterken işte beni çalıştırmadınız ki niye istiyorsunuz bursu diyen avukatım Ekta Güngör'dü. Ankara büyük bir köy.
Evet, doğru.
Orada herkes herkeste bir arada bulaşıp aynı gazetede yazı yazdık Sözcü'de.
Evet.
O yüzden işte hayata dair konuşacak olursak hayat tahterevalli gibi. Siyaset de öyle. Çıkıyorsun, iniyorsun. Bir yerini sakatlamadıktan, üşütmedikten, küsmedikten, küstürmedikten sonra işte hayat devam ettiği sürece yararlı olmaya çalışmamız gerekiyor bu topluma, çocuklarımıza. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aslında daha konuşulabilecek çok fazla şey var. Hayatımızın kızını konuşabildik yeter ama yani çok teşekkür ederiz. Doğru geçti. Efendim şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam.
Efendim bir hayata dair programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.